Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Evet, uzun süredir merakla beklediğimiz akıllı telefonlar, yeni nesil akıllı telefonlar yavaş yavaş ülkemizde piyasaya girmeye başlayacaklar. Dolayısıyla zaten bir kısmının fiyatını biliyorduk. Bir kısmının fiyatı da 3 aşağı 5 yukarı şekillendi. Aynı zamanda firmalar yeni fiyat politikalarıyla beraber kampanyada özellikle ön siparişte alacak olanlara bir takım promosyonları da başladılar. Hem fiyatları konuşacağız hem de paket olarak bakıldığında kim daha cazip görünüyor, kiminki biraz daha eksik kalmış. Bunları değerlendireceğiz. Şimdi ilk olarak Huawei'den başlayalım istersen. Huawei P10'da inanılmaz bilgi var tahminimizin ötesinde. Son günlerde çok sorulan telefonlardan bir tanesi oldu. Neden? Birincisi 5.1 inç ergonomik taşınabilir bir telefon. Evet. İkincisi tabii çift kamera olmasıyla farklı kullanım deneyimlerine açık, kamera kullanım konusunda eğlenceli vaatler olan bir telefon. Ve aynı zamanda Mate 9'da da kullanılan Kirin 960 işlemcisi. İşlemci olarak Galaxy S8'in işlemcisiyle benzer performansı, grafik gücü olarak da Snapdragon 820-21 ayarında aslında o da makul sayılabilecek bir performansa sahip. Sadece enerji tüketimi konusunda bir miktar sıkıntısı var ama paket olarak bakıldığı zaman kullanıcıların çok konuştuğu telefonlardan bir tanesi oldu. Ve onun bir büyük abisi var, P10 Plus. Onda da Pro kamera modu var. F1.8 diyaframa sahip kameraların geldiğini görmekteyiz. P10'un Türkiye fiyatı belli oldu. 3699 lira Mesut. Şimdi geçen sene bugün bana önümüzdeki sene Huawei 3699 liraya P9'un devamını satacak deseydim çok pahalı derdim.
3000'in üstüne satmasınlar diyorduk hatırlarsan.
Evet diyorduk zaten seninle de beraber. Birincisi maalesef 2017'de Türkiye'deki üst seviye telefon fiyatları inanılmaz derecede artmış oldu. İkincisi de Huawei bu telefonu 3699 liralık fiyatı biçmiş ama özellikle ön siparişle alacak olanlar için 1600-1700 liralık bir Huawei Watch 2 saati de hediye edeceğini söyledi. Yani onu bir ürün olarak baktığımız zaman telefonu kendisi aşağı yukarı 2000 liraya geliyor.
Yani akıllı saat eğer almak istiyorsanız zaten Huawei'nin saatleri oldukça iyiler. Sektörde de kabul gördüler ve genel olarak kim test ettiyse beğendi. Biz test edemedik çünkü Android Wear platformu özellikle Türkiye'de desteklenmediği için Android Wear destekli hiçbir saati burada kullanamadık.
Evet.
Öyle bir sıkıntımız vardı.
Şu adam pakette akıllı kullanamıyorsun yani akıllı saat olarak ya saat olarak kullanırsın evet. Bazı fonksiyonlarını istifade edersin
ama asistan kullanılamadığı aynen. için bazı problemleri var. Ama genel olarak pakete baktığımızda eğer akıllı saat kullanacaksanız gerçekten çok uygun. Ama akıllı saat kullanmayacaksanız, akıllı saat benim için bir şey ifade etmiyor derseniz o saati kaça satabilirsiniz onu merak ediyorum.
Tabii saatlerde değer kaybı çok çok fazla oluyor çünkü evet. herkesin ilgisini çeken ürünler değil. Bir de tabii Huawei'nin akıllı telefon tarafındaki marka bilinirliği bile bugün tartışabilirken akıllı saat tarafında zaten biraz daha zor işi.
Bir derdi bir şey merak ediyorum. Gear S3 Frontier 1500 lira seviyesi değil mi? Hatta biraz daha aşağılarda.
Evet. Lost level olması lazım.
Yani şimdi şey var hani HTC de yapmıştı. Bizim kulaklığımız şu kadar değerli bu kadar değerli diye telefonun yanında verdikleri şeyleri fiyat biçiyorlar ya piyasa satılmadığı halde. Yani şimdi
Gear S3 Frontier aşağı yukarı 1200 liraya
bulunuyor. Bak şimdi Gear S3 Frontier 1200 liraysa o saate kusura bakmasınlar. Bana 1700 liraya hiç kimse satamaz o saat. Yani o saatin eteri en maksimum şu an elinizden çıkartmaya çalışsanız 800 lira. Demek ki biz 3600'den 800'ü düşeceğiz. Öyle hesaplayacağız onu.
Evet 1200-1300 liraya bulunabiliyor.
Yani Gear S3 Frontier şu anda satın alınabilecek en iyi akıllı saat.
Tabii şey zaten şey önemli mesut. Şimdi hediye verilirken o hediyenin yani biz kaba taslak fiyat çıkartabilmek için bunu hani kendi sohbetler yapıyoruz ama
forumlardakiler de yani forumdaki arkadaşlarımız da o şekilde değerlendiriyor.
Yok zaten şöyle bir şey var. Yani saatin 1700 lira olması teknik olarak bakıldığında telefonu da 2000 lira yapmıyor zaten.
Evet.
Sonra telefon yine 3700 lira ama yanına saat veriyor ve o saatin ne kadar süre vereceği, ön siparişten sonrasının akıbetinin ne olacağını kimse bilmiyor. Ama tabii özellikle akıllı saat kullanmak isteyenler ve özellikle telefonun Huawei olacaksa saatin Huawei olsun diyenler için de iyi bir fırsat.
İyi bir fırsat. Onun saat de iyi bu arada. Yani onun da altını çizelim.
Onların zaten ilk o saati de o metalik kayışı yani vesaire hakikaten çığır açan saatlerden bir tanesi olmuştu. Biraz telefonun kendisinden bahsedelim istersen. Şimdi çok kısa süre önce zaten ben de bir tane video yaptım. 5.1 inç Full HD ekranı olan 3200 mAh pili olan Mesut. Bakıldığı zaman çok modern bir telefon aslında.
Ya ben P9'dan çok memnunum. Herkese tavsiye ettim o dönem. Ben P10'dan da insanların memnun kalacaklarını düşünüyorum. Zaten inceleyen ve sen de bunu inceledin zaten. Hiç kimse kötü konuşmuyor telefon hakkında.
Yok kötü konuşmuyor. Hakikaten kötü konuşmuyor.
Yani ön kamerasını geliştirdiler. Arka kamera geliştirildi. Çok iyi bir cihaz.
Yani şu var sadece. Kullanılan platform performans olarak iyi ama ısınan oyunlarda çok hızlı performans kaybı yaşayabilen bir platform. Zaten bakıyorsun işte Geekbench testinde işlemci skoru olarak Galaxy S8'e kafa tutabiliyor. AnTuTu'ya geçtiğiniz zaman Snapdragon 820'leri belki anca yakalar gibi olabiliyor. Dolayısıyla o tarafta da Huawei'nin bir gelişim ihtiyacı var ama evet. Hepsini üste koyarak geliyorlar. Kirin 950'de ne noktadaydı? 955'e nereye geldi? Şimdi 960 çok çok daha güçlü bir hal almış durumda. Emotion arayüzünü de arka tarafta yeni algoritmik güncellemeler yaptılar. İşte senin en çok kullandığın uygulamalara göre RAM'i boşaltarak sürekli onların hızlı başlamasını sağlıyor.
Eskiden program çekmecesi yoktu. Şimdi var
şimdi
mesela.
Şimdi o da var. Evet, opsiyonel iyi. Olarak var en azından. Evet. Sen kendini ayarlayarak getirebiliyorsun. Genel olarak güzel bir paket. Tabi burada benim keşke 3699'a isteğim Plus modeli olsaydı.
Keşke
Plus
evet.
Çünkü daha büyük ekran, daha yüksek çözünürlük olayı var. Ondan aynı zamanda kamera tarafında biraz daha ince ayar yapılmış F1.8 diyaframlı kameralar. Ama böyle bir durum söz konusu. Umarız Plus modeli gelir. Çünkü o modelde bayağı vaatkar görünüyor. Buradan LG'ye geçelim istersen. Evet. LG G6'ın da Türkiye satış tarihi fiyatı açıklandı. Nisan ayının bu ayın ortalarına doğru. O da 16-19 Nisan tarihi itibariyle piyasada yer alacak. O da 3699 lira. Yani Huawei P10'la aynı fiyattan çıkıyor.
Ama P10'un şansı bence G6 karşısında biraz düşüyor. Hı-hı. Ben G6'yı P10'dan daha başarılı buluyorum. Aynı segmentin performans telefonları çünkü aslında. Performans olarak baktım mı?
Şimdi tabii şöyle bir durum söylüyorum. Önce istersen şeyden de bahsedeyim. Kampanyasını da çok kısaca geçelim. Çünkü saate hakimiz ama bunun yanındaki hediyeyi çok fazla bilmiyoruz. Amerika fiyatı 200-250 dolar aralığında değişen bir projektör hediye ediyor LG tarafı da.
İnsanların daha fazla ilgisini çekebilecek bir şey.
Kullanırsan daha çok kullanabileceğin bir şey. Çünkü biraz performansı iyiyse evine koyup
evet, akşam yine hepsi kabul edilebilir bir şey veriyor
çok
biliyorsun.
Çok beklentim
evet.
Söyleyen projeksiyon konusu uzman bir adam değilsen
öğrenci evinde falan inanılmaz eğlence
aynen.
Yapar.
Yani. Özellikle futbol ilgisi olanlar maçları falan evet. Yansıtıp izletebilirler. O açıdan ilginç bir ürün. Yani 200-250 dolar dediğinizden 3 aşağı 5 yukarı işte 750 ile 1000 lira arasında bir projektör de yanında hediye ediliyor. Meraklısı için de böyle bir seçenek sunulmuş durumda. Telefon olarak bakıldığı zaman da tabii şimdi LG G6 LG'nin amiral gemisi. Şimdi Samsung Galaxy S8'e bakıldığı zaman, Sony Xperia XZ Premium'a bakıldığı zaman ya da yakında gelecek HTC U'ya bakıldığı zaman evet Snapdragon 835 yok. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani performans olarak bakıldığı zaman da gerçi şöyle bir durum söz konusu. Samsung'un işlemcisine bakıyorsun. İşlemci tarafı %5 ile 10 arasında daha hızlı. Evet. Grafik tarafında belli bir kazanım var. Ha bu demek değil ki bu halde oyunları yavaş çalıştırır ya da kötü çalıştırır ama tabii ki benzer fiyat aralığında biraz daha güçlü bir telefon olduğunu bilmek de insanları motive etme noktasında biraz zayıf kalıyor.
Ya şimdi G6 orada şöyle güzel bir telefon oldu. Rakiplerine baktığında fiyatlar uçuk kaçık. Hepsi bundan uzaklaştılar G6'dan. Yanında projeksiyon veriliyor ve en yakın rakibi de Huawei P10 diyoruz. Şimdi P10 mu G6 mı dersen ben büyük ihtimalle G6'yı seçerdim bu tarafta. Hani ekran kasa oranı olsun. Yine arkada çift kamera var farklı çalışsa da ön kamerası çok iyidir her zaman LG'nin. Mesela o tarafta kabul edilebilir. Paket olarak bana daha iyi geldi verdi.
Ya ben de Snapdragon 821'den dolayı sonra oturmuş bir platform. Evet bakıldığı zaman Huawei'nin de işlemci performansı biraz daha yüksek çıkacaktır büyük ihtimalle ama genel pakete bakıldığı zaman önde ekran çerçeve oranı evet. Çok düşük olması gibi bazı avantajları var. Her ne kadar onları da kendi içlerinde vaat edilen ekran boyutu bizim beklediğimiz ekran boyutu gibi olmasa da tasarım olarak güzel görünüyor. Özellikle önden bakıldığı zaman biraz kalın şudur budur bunları tartışabiliriz ama P10'la kıyaslandığı zaman aynı paraya
Dağılması
bir telefon olduğunu söylemek gerekiyor. En azından yazılım güncellemeleri konusunda da LG'nin
evet ne yaptığını biliyoruz.
Ne yaptığını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Çift kamera tarafında da tabii çok kamera odaklı bir insanda şimdi P10'da arkayı bokeh yapma ki biliyorsun P9'da iyi çalışıyor. P10'da evet. Çok daha güzel çalışıyor. Artık 4K video OIS desteği de var. LG G6 daha geniş çekme konseptli bir video kamera sistemine sahip. Keşke şunu yazılım güncellemeyle bok yapabilir hale de getirselerdi.
Büyük yani. İhtimalle o lens sistemini yapamıyorlar.
Muhtemelen ondan dolayı yapamıyorlar ama geniş çekmek isteyen de bir herhalde meraklısı vardır. Çünkü geniş gördüğünüz zaman da bazen
çok keyifli, çok şeyler, keyifli şeyler çıkabiliyor. Evet.
Burada dostlar siz lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşın. 3699 lira bu iki telefon için yüksek bir fiyatlandırma mı yoksa Samsung Galaxy S8'in 4000 küsur liradan başlayan fiyatları çiteyi çok mu yükseltti? Diğer taraftan iPhone'larda Türkiye'deki hala yaygın en pahalı telefon. iPhone 7 Plus'ın 256'sı. Evet. 5500 lira civarında fiyatı var. Hediyeler cazip mi? Hediyeler yerine keşke 1700 lira dedikleri fiyatı telefondan mı düşseler? Bunların hepsini size lütfen bizlerle beraber alt kısımda paylaşın arkadaşlar. Akıllı telefon teknolojilerinde herhalde geçmiş haftanın en önemli konularından birisi de buydu. Apple tarafında grafik işlem biriminin Apple tarafından yapılacak olması. Aslına bakılırsa bunu doğrudan Apple açıklamadı. Apple'ın GPU'ları tedarik ettiği Imagination firması bir basın duyurusu yaparak Borsa ve Kotevi firma olduğu için bu tür önemli gelişmeleri paylaşmak zorunda. Önümüzdeki 15-24 ay içerisinde Apple'ın uzaklaşacağını söyledi.
Imagination'ın değer kaybı inanılmaz oldu ondan sonra.
%60'ların ilk açıklamadan
sonra. Evet, %60 hisse değeri kaybı yaşadı. Zaten Imagination'ın da Apple'ın onu bırakmasından sonra batacağı konuşuluyor.
Ya yurt dışında şöyle bir şey var. Bir haberde güzel başlık atmışlar. Apple'ın yaşattığı ve Apple'ın öldürdüğü firmalar diyor. Çünkü şimdi Apple dediğimiz firmanın cihazları GPU'dan bahsettiğimiz için iPad'de var, iPhone'da var, iPod'da
abi
var.
Abi çeyrekte 73 milyon telefon satışından bahsediyorsun. Bak iPad'i falan boşver.
Aynen, şimdi oraya geleceğim. Yani yılda diyelim 200 milyon satıyorsun. Yani 200 milyon komponent demek bu. Evet. Sadece imagination için değil bu. İşte Samsung ve TSMC de sürekli üretmek için yarışıyor. Foxconn başka şeyler için yarışıyor. İşte Samsung'dan RAM alıyorlar. Şöyle böyle vesaire, büyük müşteri anlamına geliyor. Şimdi burada şunu tartışmak lazım. Birincisi 15-24 ay, yani 24 ay baz alacaksa 2 yıldan bahsediyoruz burada. Apple illaki 2 yıl diye bekleyecek diye bir konu yok.
Evet.
Yarın iPhone 8'i kendi GPU'suyla duyurabilir. Ne olur? Imagination teknolojisini kullanır. Patent bedelini öder ama hibrit bir yapıda da kendisi de gelişim yapmış.
Şöyle olabilir. Bir şey olabilir Erdi. Şimdi şunu unutmayalım arkadaşlar. Apple yeni bir ürün duyuruyor. Yeni bir işlemci ortaya çıkartıyor ama eski ürünler satılmaya devam ediyor üretimde.
Aynen.
Şimdi orada Imagination'ın GPU'larını kullanmaya devam edecek zaten. Tabii ister canım. İstemez. Elinde üretmek için. Şimdi yeni iPhone kendi GPU'suyla çıkabilir o yüzden.
Çıkabilir.
Yani Imagination'a hiçbir şekilde bağlı kalmadan, hani onların hiçbir şey lisanslamadan yeni bir GPU ile çıkabilir. Imagination'ın çiplerini ne zaman kullanmaya devam eder? İşte iPhone 7 üretimi devam ettiği sürece, aynen, iPhone 6 üretimi devam ettiği sürece.
Tabii orada şu var. Şimdi teknik olarak tabii Apple tarafı yaklaşık 3-4 yıldır, işte iPhone ilk 64 bit'e geçildiğinden bu yana bayağı sağlam işlemciler yapıyorlar ve şu an performans ve verimlilik olarak çekirdek başına performans olarak şu an üstüne koyabilen başka bir firma mobilde yok arkadaşlar. Grafik yapabilir mi? Grafik mimarisi geliştirmek işlemciye göre daha kompleks ve daha karmaşık bir süreç ve daha uzun süreler, evet, gerektirebiliyor. Ama bugün Qualcomm'un GPU tarafı da aslında AMD kökenlidir. Onlar da AMD'nin bir birimini satın alarak bu işe başladılar, adım attılar. Qualcomm yapabiliyorsa aslında Apple'ın yapamaması için bir sebep yok.
Bir de şimdi Erdi şunu atlamayalım. Imagination'ı bırakıp ARM'la devam edebilir. Mali GPU'larıyla. Yani şimdi belki de Mali'nin yol haritasında çok iyi bir GPU gördüler. Onu devam edecekler.
Devam
yani...
edebilirler. Orada sadece şu var. ARM'da daha önce görmediğimiz bir durum söz konusu. Imagination'da Apple'a özel bir geliştirme çalışması, evet, vardı. Şimdi ARM'da o çok bir tasarım var. Şey, 20 çekirdek.
Ama senin dediğin olacak. Oradan gelebilir. Alır.
Ha, tabii özel bilemiyoruz. Evet. Ama genelde endüstri Apple'ın kendi mimarisini geliştireceği yönde. Orada da şu tartışılıyor Mesut. Tamam, Apple mıknatıs gibi en iyi mühendisleri çekiyor. Çok iyi şartlarda iş alıyor belki ama patent dünyası karmakarışık.
Evet.
Bugün hala AMD'nin işte LG'ye, Samsung'a davası var. Nvidia'nın bilmem birilerinin davası var. Yani mayın tarlası gibi. Bastından da patlayabileceğim bir durum söz konusu. Onu nasıl aşacaklar? Çünkü bugün doku sıkıştırmadan, işte 3 boyutlu render'a, 2 boyutlu taramadan, onu uygulamada hızlandırmaya kadar her alanda Nvidia, Intel, AMD'nin patentleri var.
Ya belki çok kaba olacak ama yani parayı ödeyen adam, mühendisleri alan adam büyük ihtimalle o editör kadar düşünmüştür herhalde. 100 milyar dolar ortaya koymadan önce bir oturup düşünmüşlerdir bunları. Yani patent konusunda en eli sağlam firmalardan bir tanesi ve davalar da genelde patent üstüneydi. Apple'ın bundan öncesinde Samsung'da yaşadığı, Motorola'da yaşadığı şeyler.
Onda da anlaştı.
Yani şimdi bu firma kalkıp da patentleri hiç öngörmeden, hiç bunları hesaba katmadan da böyle bir işe kalkışmaz.
Yok tabii, illa kalkacaklar. Ya parasını ödeyecek ya da kendi teknolojini geliştirip belki arkadan dönecek. Yani evet, sonuçta patent konusunda da bir takım açıklar var. Bazı firmalar arkadan dolanarak o konuları aşmaya çalışabiliyorlar. Bakalım Apple'ı göreceğiz. Şu an beklenti şeyi göremedik. iPad Pro'lar için, yeniler için bir A10X işlemci. İlk etapta onun çıkacağı söyleniyor. Sonrasında ne olur? Bunu hep beraber bakacağız. Şimdi aslında daha önce konuşmuştuk. Olması eksi mi? Olması artı mı? Olması eksi mi? Samsung Galaxy S8'lerde 6 GB RAM konusu. Görünen o ki Samsung Galaxy S8 Plus'ın 6 GB RAM'li versiyonu uzak doğu pazarlarında, Çin ve belki ana vatanı Kore gibi pazarlarda olacak. Hatta fiyatlar ve satış stratejisine ilişkin de bir takım bilgiler var. Fiyatının İşte dolar kuruna çevirdiğinizden 1000 dolar civarında, 1020 dolar civarında olacağı söyleniyor Mesut. Fiyatının içerisinde aynı zamanda şu DeX, yani taktığın zaman bilgisayar arayüzü getiren bir aksesuarı var ya, bunların üzerinde fanı olan, Ethernet port vesaire.
Ben hiçbir işe yaramıyor.
Türkiye'de, evet, 600 lira olan. Onun hediye edileceği söyleniyor. Hatta denilen o ki Samsung daha önce biliyorsun Note serisi için de bazı özel versiyonlar, yüksek RAM ve depolama kapasitesine sahip versiyonları uzak doğuda sunmuştu. Bu Galaxy S8'in 6 GB RAM'li versiyonunun Samsung tarafından farklı ülkelere sunulma aşamasında oldu. Yani bunu düşündüğü konuşuluyor. Açıkçası sanki biraz beklemekte fayda var, temkinli olmakta. Şimdi birkaç yıl üstüne 6 GB gelirse...
Telefonlar ülkemizde pahalı olmaya başladı diyoruz ama yurt dışında da dolar olarak fiyatlar artıyor. Yani her, evet, türlü bir fiyat artışı söz konusu. Ha, gönül ister tabii 6 GB'lı versiyonu kullanalım. Dünyalar mı değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek aslında. 4 GB bence fazlasıyla yeterli şu an Android platformları için ki... Zaten tepe modellere baktığımızda 4 GB'ın üstüne henüz global anlamda çıkan bir firma olmadı. Hı hı. Hani Çinli birkaç üretici de gördük ama çok büyük böyle sürekli üretilen bir model de görmedik.
Üst model görmedik. Samsung'da mesela Galaxy C9 Pro diye bir model var. 6 GB RAM'li Snapdragon 652. Mesela o telefon da çok tatlı bir telefon. 652.
652 çok güzel bir işlemciydi. Fiyatından dolayı bir türlü telefonlar alınası olmadı. Biliyorsun 821 telefonlar aynı fiyata satınca, aynen, onların bir anlamı kalmadı onların. Hani dolar olarak çok pahalı, evet. Ama dediğim gibi insanlar merak edeceklerdir, kullanmak isteyeceklerdir.
Ya o yüzden şimdi Şimdi şöyle bir gerçek var Mesut. Sen şimdi gittin 4400 liraya ya da 5000 liraya S8 ya da S8 Plus aldın diyelim. İşte 4 GB RAM var, 64 GB depolama var Türkiye versiyonunda. 2 ay sonra S8 Plus için konuşuyorum mesela. 5500 liraya, yani 500 lira üstünde 6 GB RAM'lı versiyon gelse üzülür müsün?
Üzülürsün tabii yani. Bu insanoğlunun hepsinde var. Ya
şimdi haber diyor ki Samsung daha fazla markete bu telefonu verelim diye düşünmeye başladı. Şimdi o yüzden şimdi az buz paralardan bahsetmiyorum.
Ama Samsung işte 500 üstüne mi gelir acaba gelsin? 1000 lira üstüne gelse hiçbir şey hissetmezsin.
1000 lira gelse hissetmezsin. Ya aynı fiyata gelirse.
Bir daha var
bir
değil
mi? Bir durum söz konusu. Çünkü sonucunda Samsung'un çok adetli satış yapabildiği için fiyatlarla oynama refleksine sahip. Hani baktı pazarda o fiyatlar tepki vermedi. Ufak ufak hareketleri belki aşağı evet. düşürebilir. Bilmiyorum. Sonucunda dediğimiz gibi sadece Samsung'da özel bir durum değil bu. HTC, Sony, Huawei adı ne olursa olsun. 5000 lira harcayacağımız zaman bunları da hesaplamak lazım sanki ya. Çünkü olacak bir telefon ve Türkiye'de gelirse üzülürüm.
Türkiye'ye yani. Gelmez kesinlikle. Ben zannetmiyorum bunu. 835'in gittiği ülkelere gidecektir diye düşünüyorum yani.
Kaç kendi anavatanlarında 88-95 de var.
Yani ama ben 835'te pazarlara sunarlarsa sunarlar. Çünkü Türkiye'de zaten fiyatı çok pahalı. Biraz daha getirip konuşulmazlar ya. Şimdi 6000 lira olsa bu telefon Samsung için de kötü bir iz.
Kaç 5500 olabilir. iPhone 7 Plus var neydi olsa o paraya. Aynı paraya ben de 6 GB RAM'li koydum diyebilir.
Bilmiyorum göreceğiz.
Şey ne diyorsun? Dex'in...
Ama kullanıcı da dediğin gibi bir irite yaratır.
Ya çok yakın fiyatlarıyla bir de yakın zamanda gelirse
evet.
alanlar üzülür. O
gerçekten
kesin.
Öyle olur.
Dex'e ne diyorsun o istasyonun Türkiye'de 600 lira olmasına?
Ya Dex şöyle bir şey. Alan adam hemen satışa koyacağı için ikinci elde beklesin dostlarımız. 300 liradan bulabilirler. Yani bir telefona klavye, fare, monitör takmak dünyanın çok affedersiniz en keko işlerinden bir tanesidir herhalde. Ve adamlar ne gösteriyorlar? PowerPoint'ta sunum hazırlıyor. Mail atıyor. Yapma ya. Yani ben telefona klavye, fare bağlayacağım. Monitörü takacağım. Mail mi atacağım o telefonla? Ya kusura bakmasınlar yani. Çok gülüyorum ben o işe. Ha bak şu olur.
Ya biraz şey gibi konulmamıştır.
Bağlarım onu. Açarım tamam mı? Call of Duty oynarım mesela. Hani oyun makinesine dönüşür. Daha farklı online oyunlara girerim. PC'liğe yarışmaya başlar falan. Anlatabiliyor muyum? Premiere açılır, video işlerim falan. Hani çok über gelecek belki arkadaşlar ama bugün telefonda yapabildiğim işler için de ya monitörümü, klavyemi, faremi onu harcamam yani. Bir de
evet, Premiere'de var. Alete. Premiere klipsi kurup.
O telefon da zaten çalışıyor. Dokunmatikle.
Yani sonucunda şey de var. Yani biraz herhalde anladığım kadarıyla kurumlarda terminal gibi konumlandırmaya çalışıyorlar.
Hele onu alacak kurumlar var ya. Orada çalışanların Allah yardımcısı olsun yani. Nasıl bir kurumsa artık.
Vallahi bilmiyorum. 600 lirada fiyatmış. Az buz parada değil.
Değil. Çok pahalı.
Yani bir de işte ya bari bunları hediye olarak versinler telefonu.
Ya ben Windows zamanında kitler gördüm ya. Acer çıkartmıştı. Monitörü, klavye, devasa fare, çanta set, abi, çanta. Şey içinde bir de işte şey var.
Onda monitör de var galiba.
Evet. Monitörle beraber kit yaptılar filan. Nasıl ellerine çakılmıştır kim bilir. Varsa depoda isteyelim de monitörü kullanırız bari.
Valla şey ne diyecektim sana. Yani en azından şimdi... Şimdi bak Samsung diyor ki S8 ilk haberde aslında söylemedik. Galaxy S8 ve S8 Plus tabii ki de Samsung'un da tabii ki bir kampanyası var. 400 lira hediye çeki veriyor. Samsung WA'da kendi marketinde. Baktım ben hani 400 liraya ne sığdırabilirim diye Samsung'un ürünü açtı. Kılıflar, powerbankler,
şunlar, şey falan var mı?
Kulaklar falan var. Bakmadım belki vardır bilmiyorum. 400 liraya satılan
soundlar var mı? Aslında yine iyi bir seçenek.
İyi bir seçenek ama
sana bırakıyor.
Onu yani. Hediye çeki olarak bir teknoloji mağazasından versin ve seni daha rahat hareket etsen belki daha iyi olur yani.
Olsun Merdi. Şimdi Samsung ürünlerinde istediğini seçebilmek de yine bir artı.
Artı da işte.
Keşke LG de öyle yapsa. Hani mesela 250 dolarlık bana çek versin. Ben istediğim LG ürününü alayım.
250 dolar versin zaten işte. Aşağı yukarı 800-900 liraya denge. Samsung da o kadar versin zaten. 400 evet. lira.
Şey yaparım Samsung'da hani mesela 800 liralık bir soundbar alacağım. 1400'ünü oradan da şey yap. Al işte.
İşte onun yerine ya bana böyle 400-300 lira hesaplar yerine bir paket yazsa büyük çantalardan içerisinde bu Dex'i, yeni gear uyarı.
Sen bayağı bir şey istedin yalnız. O zaman telefonu kaça
satacak? Tamam Samsung da benden bayağı bir şey istiyor. 4500 lira istiyor benden
istiyor. Abi. Telefonun yurt dışı fiyatı çok pahalı zaten. Hani dolar olarak baktığında. Ben tabii ki versinler derim ama Türkiye'de vergilerle geldim de Türkiye'de insanlar ekstra kazıklamıyorlar. Yani bir kazıkladıkları yer var. Gerçekten hesapladığında vergide falan bir 300-400 lira bir fark çıkıyor. 400 yani o aralarda. O da herhalde şeydir. Bizde teknoloji marketler çok kullanıcı dostu oldukları için biliyorsun.
Valla ben Twitter'da bir hesap paylaşmıştım.
Ekstra kar marjı var.
Yani 1300-1400 liraya uçak bileti bulabilirsen ki zaman zaman bulabiliyorsun. O sonucunda olmayacak diye bir şey yok. Ve tabii ki pasaportun ve vizenin olduğunu öngörerek söylüyorum. Amerika'ya gidip alıp gelebiliyorsun. Bir günde görürsün New York'u işte. Brooklyn Köprüsü'ne falan
gidersin. Valla dostlar bak net söylüyorum. Bana birisi desin ki Mesut sana ben uçak biletini bedava vereceğim git al. Bir günlüğüne gitmem. Bir günlüğüne gitmek bir insanoğlunun kendine yapabileceği en büyük eziyettir. Orada jetliği yer gelirsin sonra ağlarsın bu da garantisiz telefonla beraber. Ben görürüm.
Zaten şöyle bir durum söz konusu yani. Bir günlüğüne gitmek motivasyon...
Yok, onun esprisini yapıyorlar
yok,
ya.
Yok, zaten biz espri de yapıyoruz da yani motivasyoncu zaten gitsen bile orada bir iki gün kalmak istersin. Hem yorgunluktan hem de gezmek görmek açısından ama sonucunda arada dolara vurduğu zaman da istediği bir fark oluyor yani.
Açıkçası. Var var işte vergi üstüne vurdurduğun zaman ister istemez hani bir şey çıkıyor seviye.
Tabii zaten hani son olarak konuda çok uzatmayalım. Şunu da söyleyelim işte Huawei P10 ve LG G6'nın fiyatları da ortada zaten. Sony Xperia XZ Premium'u da göreceğiz. X Ultra'yı da göreceğiz. Yani 4000 liralar artık maalesef ülkemizdeki fiyatlar oldular yani.
Yani
bunu
evet.
Söyleyelim. Bu Samsung'la alakalı ya da onların ekstra yüksek fiyat koymasıyla alakalı değil. Gelen belgeler, ÖTV, kuru farkı, şu bu vesaire derken.
Yalnız şimdi Samsung'a öyle diyoruz da aşağıdaki tepe modellere baktığında hiçbiri de Samsung kadar pahalı değiller belki. Evet. Yani adamlar bir yanında saat maat veriyorlar. Bunlar da Frontier verselerdi. Yani
mesela zaten bak, onu en başta evet. Onu söyleyeyim. 400 lira yerine
onun yerine bir Frontier verebilirdi. Yani. Ele dişe dokunur bir şey verebilirdi. Çünkü altındaki rakiplere baktığımızda çok güçlüler. Yani G6 mesela hala da daha tercih edilir duruyor. Projeksiyonuyla beraber yanında.
Yani şimdi 4400-3400 lira 1000 lira fiyat farkı var.
Yani az değil.
1000 lira fiyat farkı var.
Tamam. Yanında bir de projeksiyonun olacak yansıtası.
S8'in artıları var mı? Var. Daha hızlı şu bu vesaire ama yani sonuçta 1000 lira.
821 çok yeterli zaten. Biz hep ne diyorduk? 821'den sonrasında platform gelişmesi de olur. Ya
şöyle bir şey var. OnePlus 3T diye telefon var. İşte 6 GB RAM 821 vesaire. AnTuTu yine biliyorsun dönem dönem istatistiklerine iniyor. Mart 2017 en hızlı Android telefonlar diye Çin'le ilgili istatistiklerine inanmış. Snapdragon 821 162.000 puan falan bak. 162.000. Normalde biz bu cihazda genelde 140.000'lerde evet. Falan görüyoruz. Galaxy S8'e bakıyoruz. Exynos 8890 170.000. Yani %5 falan oynuyor skor. Bu Çinler o telefonlara ne yapıyorsa altına bakıyorum bir altında Leico var 158.000. Bir altına bakıyorsun işte Zook Blue Edge bilmem ne var. Çinlerin telefonlarında bir tuhaflık var.
Test yani. Esnasında çözünürlükle hile yaptıklarını düşünüyorum onların.
Bir şeyler yapıyorlar.
Çünkü AnTuTu'nun şöyle bir sıkıntısı var. Tamam o screen test yapıyor ama telefonun gerçek çözünürlüğünde de teste devam ediyor. Ondan da bir puan veriyor.
Ya veriyordu işte 168.000'e geliyor yani. 162.000'lere falan geliyor. Skor bayağı yüksek. Çinler o işi bayağı.
Ya zaten performans diyorum ya 820'de çok fazla yeterli.
Tabii canım fazla yeterli. Ama tabii oldu işte artık 2K, 4K, VR, MR dediğiniz zaman tabii ki daha fazla GPU gücü özellikle. İşlemci tarafında zaten hallice yeterli. Grafik tarafında
evet.
Aslında fark oluşmaya başlıyor. Çinlerle devam edelim o zaman. Xiaomi'de Mi 6 ve Mi Max 2 var. Bunlar önemli telefonlar. Bunları muhtemelen en azından Mi 6'yı belki ikisini birden Nisan ayı içerisinde ya da Mayıs başında göreceğiz gibi.
Yine çok agresif çerçeve oranlarından falan bahsediliyor.
Yani özellikle şimdi... Mi 6, çerçeve dedim madem Mi Max dediler dedim %93'lerle de aslında ekran çerçeve oranlarından bahsediliyor ki şunu söylemekte fayda var. Mesela Mi Max içinde %90-91 falan yazan yerler var da aslında %84-85'e evet. Denk gelen bir ekran çerçeve oranına sahip olduğunu görmekteyiz. Şimdi bu telefonla ilgili agresif ekran kasa oranı dışında Snapdragon 660 ki bu Snapdragon'un bu seneki Qualcomm'un sürpriz işlemcilerinden birisi olabilir.
Ya 660 çimlenen şu arkadaşlar Snapdragon 821'in biraz daha çekirdek hızları düşürülüp 660 ismini yeniden paketlenmiş hali diyorlar. Ha GPU'su da biraz tabii güçsüz.
Yani sonucunda fiyat maliyet ve tabii verimli kadar verimli. Sonucunda onu da 10 nanometre uyarlarsa yani misal veriyorum. Zaten çok daha az enerji evet. iyi performans verebilir. Bunun için 4 GB RAM ve 128 GB depolamadan bahsediliyor. İşte arka tarafta 11 megapiksel, ön tarafta da 7 megapiksellik bir kamerası var. Ama ilginçtir, şimdi bu Mi Mix değil bu. Mi Max 2 diye geçiyor. Bunda bu ekran kasa oranına ulaşacak olması ve fiyat olarak bakıldığı zaman da $300'ların altında bir fiyatlar konuşuluyor. Yani eğer bu detaylar doğruysa çok güzel olur.
Ya olur tabii de yani bizim ülkemizde biliyorsun resmi olarak satılmadığı sürece hiç kimse etkilemiyor. Çok fazla işi bilenler alıyor. Markayı takip edenler alıyor. Benim önerdiğim birkaç arkadaş oldu. Onlar da garantisine güvenemedikleri için alamadılar mesela. Yani onun P2'sine falan yöneldiler.
Bana zaten genelde şu sıralar 1600-1800 lira bandında hangi telefon alayım da çok sıra geliyor. Tabii diğer telefonlar aşırı yükseldiği için ben de o esnada ya Lenovo P2 alıyorum. Özellikle pil de önemli işte.
Evet.
Biraz daha böyle kamerada önem arz ediyorsa orada da Asus Zenfone 3 mesela onu da yine aynı işlemciye sahipler zaten. Fena görünmüyor. Mi 6'ya bakıldığı zaman ise Snapdragon 835 ve 4 GB RAM var yine. 12 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel ön kamera var. Zaten hiçbir şeye dokunmayıp aynı telefonu işlemci ve RAM tarafını takviye ederek çıkarırsa piyasaya uygun fiyat çerçevesinde ses getirmiş.
Evet.
Full HD ile beraber. Bu da yine önemli haberlerimizden bir tanesiydi. Buradan aslında bir Huawei haberine daha geçelim. Benim aslında Türkiye'de görmek istediğim telefonlardan bir tanesi. Belki P10 yerine bu telefon gelseydi biraz daha fazla ses getirebilir diye düşünüyorum. Honor 8 Pro. Farklı isimleri de var ama asıl ismi bu. Bakıldığı zaman aslında P10'u baz alalım. Onun Leica logosu taşımayan çift kameralı versiyonu. Çift kamera kısmı biraz Asus'un Zenfone'una benzemiş. Zenfone Zoom'una benzemiş.
Onu çünkü ikisi de aynı çözünürlükte değil kamera.
Aynen. Bakıldığı zaman. Ve 6 GB RAM var. Yine Kirin 960 işlemci var. Daha da yani zaten RAM olarak P10 jenerasyonundan daha fazla ve Asıl fark olarak bakıldığı zaman ise 4000 mAh gibi mesela pili var. Yine makul bir kasa çerçevesinde.
Şimdi Honor serisi aslında fiyat performans odaklı cep telefonları olacaktı. Gitgide tepe modelleriyle yarışır duruma geldi Huawei'in. Bir tek kamera kısmı biraz geriden geliyor. Anlamadım bu cihazlarla ne yapmaya çalışıyorlar.
Yani bakıldığı
zaman sınıflandırması çok değişlerdi.
Kamera kısmı da çok yükseliyor aslında. Yani. Evet, 20 değil 12-12. Yani. Geçen seneki belki P9 kamerasını koymuşlardır diye düşünüyorum. Yazılım arayüzü aynı tip olarak bakıldığı zaman da yine işte metal kasaydı, ekran kas oranı 175'lere yakın, 174-75 seviyesinde ve yani Kirin 960 dedik işte çok güçlü bir platform, 6 GB RAM ve 4000 mAh pil gibi donanımları şu an bir arada sunan bir telefon yok.
Yok, evet.
Yani hızlı, RAM'i bol, pildi. Eğer yazılımsal bir manyaklık yoksa ki zaten Emotion arayüzünde biliyoruz, iyi gidebilecek bir telefon yapmışlar. 20 Nisan tarihinde piyasaya çıkacak. Yine fiyatı çok ucuz değil. Aşağı yukarı 500-550 dolar civarı fiyatlardan bahsediliyor ama şimdi P10'la yan yana getirdiğinde eğer kamerası P9 gibiyse mevcut 6 GB RAM ve 4000 mAh içinde gidilebilir belki, bilmiyorum. Pil daha uzun gidecek zaten
belli. Şimdi Honor serisinin bu kadar abartmalarının nedenlerinden bir tanesi de geçtiğimiz sene Amazon'da çok büyük bir satış başarısı elde ettiler. Evet. Yani tabii ki fiyat performans oranı çok yüksek telefonları o tarafta piyasaya sürmüşlerdi. Honor 6X'ler, 8X'ler gibi telefonlarla piyasayı bayağı bir domine ettiler o tarafta. Şimdi bence bu yüzden marka hazır tanınmışken, Amerika piyasasına yayılmışken erdi. Pahalı bir telefonu deneyecekler orada. Bu biraz da ondan kaynaklı.
Zaten alt orta sınıf telefonları deniyorlar. Bayağı da işte dediğin gibi popülerler o konuda. Anladığım kadarıyla. Yani gençlere yönelik işte lifestyle, enerjik, fiyat performans oranı yüksek telefonlar diyorlardı. Onlar aslında var hala.
Var.
Güzel telefonları var ama üstü de biraz zorluyorlar. Huawei markasını belki çok öne çıkartamadıkları yerlerde alternatif markayla ilerleme gibi bir
stratejileri. Evet, özellikle Amerika'da güçlü bir marka.
Aynen öyle. Nokia 9 var. Nokia'da işte biliyorsun 3, 5, 6 farklı modeller vardı giriş orta sınıf ayarında. Tabii ki üst seviye telefonu da bekliyoruz. Bu ayın ortaları ya da sonları itibariyle de dünyada pek çok ülkede piyasaya çıkacak zaten. Türkiye'de de piyasaya girecek resmi olarak da tam tarihçi lansman şu vakit olur ve piyasaya çıkar henüz söyleyemiyoruz. Nokia 9 modeline bakıldığı zaman Snapdragon 835 var, 6 GB RAM var. Bayağı bayağı dolu paket teknik olarak baktığınızda. Mesela Quick Charge 4.0 var. Bu önemli çünkü Snapdragon 835 kullanıp hafızan beni yanıltmıyorsa Quick Charge 4.0'a sahip bir telefon duymadık henüz.
Yok. Yani en azından
yok. Sony'de yok.
Sony tarafında ise bir yazım hatası olmuş olabilir dedi Qualcomm. Onu teyit ettirin dediler.
3.0 var şu anda yani.
İşte onu
bildiğimiz
teyit ettirin dediler. Yani o Sony'nin yani o kadar yazım hatası olabilir
varsa,
dedi.
Şuradan hatta bir daha da kontrol edelim.
Tüm dünyada öyle gözüküyor zaten şu anda. Yani telefon çıktıktan sonra.
Evet. İnternet ortamında şu an bildiğimiz
olabilir. Kadarıyla yok.
3.0.
Evet, duyurulmuş
3.0 var. Samsung tarafında Snapdragon 835 ve Quick Charge 2.0 var ama onu daha önce konuşmuştuk. Zaten belki Samsung'un kendi özel teknolojisi de olduğu için
Exynos'la arasındaki fark açılmasını yapmış olabilir.
Şarj süresinde fark olmasını yapmış olabilir ama 4.0'ı duyuran olmadı şimdiye kadar üst seviye telefonlarda. Nokia'nın 9 modelinin 4.0 olacağı söyleniyor ki şimşek hızında bir şarjdan bahsediyoruz burada. İlginç yani.
Çünkü ben Qualcomm'a özellikle bunu sordum. Dedim ki Sony, yani siz Qualcomm artık Snapdragon'u bir paket olarak söylüyorsunuz ve 835'i bir platform olarak nitelendiriyorsunuz. Quick Charge da bunun bir bileşeni. Ama Sony böyle bir açıklama yapmadı. Neden dedim. Baktılar hemen Sony özelliklerine. Onlar da böyle bir hazırlıklı değillerdi bu soruya. Dediler ki ya dediler teknik şeyde bir yazım hatası var. Ya da bunu Sony'ye soracaksınız. Yani kullanmadılarsa da. Ama hani kullanmamaları onlar da enteresan geldi. Çünkü ya, pakette var diyor adam.
Bir şekilde ilginç. Sonucunda dediğimiz gibi teknolojik olarak Snapdragon 835 ile beraber duyurulan özelliklerden bir tanesi ama şimdiye kadar da kullanan olmaması tuhaf. Tabii diğer taraftan mesela Nokia özel bazı teknolojilere bakmak gerekiyor. Burada Ozu Audio diye yine özel bir ses teknolojisi var. Kulaklıkta 3 boyutlu ses verebildiği ve hoparlörün de mekansal çevresel sesi yaratabildiği tarzında bir takım şeyler var. Tabii bunlar işte 3 boyut işte Direct 3D vesaire bunları deneyimlemeden anlaması yorumlaması zor ama aynı zamanda kamera sistemi de Carl Zeiss olacağı söyleniyor.
Carl Zeiss zaten Nokia yabancı değil. Nokia kameralarda gördüğümüz bir
iyi bir sensör ve Carl Zeiss lensle beraber. Şimdi paket de güzel. Hiç fena değil.
Evet, el alıp bir denemek lazım.
Denemek lazım. Ben alt modelleri denemiştim fuarda. Evet, materyal kalitesi güzel vesaire ama biraz büyük, biraz kalın, böyle hantal gibi geldiler bana.
Tasarımlar ama, pek şey değiller.
Ama malzeme kalitesi olarak vay efendim bu yeni Nokia, Çinli Nokia demiyorsun. Yani. O konuya bayağı vakit yormuşlar anladığım kadarıyla. Zaten muhtemelen temel prensiplerden birisi de odur. Kalite algısını geriye götürmeyelim.
Evet.
Son olarak bir uygulama birimiz var. Çok Apple'da üzerine gittiği için aslında belki birkaç dakika konuşmakta fayda var. Clips adında yeni bir uygulama duyurdu Apple. Bir sosyal medya uygulaması gibi algılandı ama tam olarak öyle değil. Bir video uygulaması, video düzenleme uygulaması, video paylaşma uygulaması.
Ama hiçbir video paylaşma uygulamasında görmediğimiz sesli dikte özellikleri, Siri'nin olaya dahil olması
gibi yazılı animasyon yazılar vesaire. Yani denediğiniz zaman arkadaşlar kayıt tuşuna basıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Siri otomatik olarak konuştuğunuzu videoya ekliyor yazı olarak.
Çok enteresan.
Çok enteresan, değişik şeyler. Yani bu video yani video içerik üretme olayında özellikle bu tür teknolojilerle beraber, çünkü bilgisayarda yapıp mobilde yapamadığı pek çok şey var. İşte animasyonlu geçişler. Yani bilgisayar ortamında bir yazıya animasyon vermek bile işte bazen After Effects'te saatler alabiliyor eğer bir takım pluginlere ya da efektlere evet. sahip değilsen. Bu açıdan bakıldığından hiç fena görünmüyor. Zaten Apple'ın ekosistemindeki tüm uygulamalarda da entegre olmuş bir durumda. Zamanla göreceğiz ne kadar yaygınlaşacağını. Instagram'da üzerine bol bol yazı olan videoları da yakında
ama şunu söyleyeyim, bana kullanım şekli çok karışık geldi. Yani bayağı bir komplike, zaman harcanması gereken bir uygulama. Telefon öğrenmek uygulaması lazım. Deyip hani öğrenmek böyle atlayıp lazım. Hemen bir video oluşturamıyorsun.
Bir öğrenmek lazım.
Evet.
Ama değişik kendi nasıl efektleri var. Yazılar üzerine
sonuçta kullanılıyor. Sonuçta ücretsiz.
Son bir detay da az önce seninle mobilden önce konuştuğumuz için şu şey Nova 3, Nova Legacy'yi konuşmak lazım. 20 MB dosya büyüklüğüyle.
Çok enteresan bir oyun, evet. 20 MB'a neler yapabilmişler? 20 MB'a dünya sığdırmışlar resmen. İndirmediyseniz bence bir indirip bakın.
Aynen, 20 MB bir şey değil, göz ardı edilebilir.
Evet.
Ama eğlenceli bir oyun. Tabii muhtemelen Nova 3 Freedom gibi vesaire uzun değildi belki. Hikayesi o kadar derin. Gerçi onun hikayesi çok derin değildi. Yani saatler vereceğiniz bir oyun olmayabilir ama görsel kalitesi yüksek.
Muazzam.
Anlık eğlence için evet. Düşük dosya boyutlu bir seçenek olarak o da Android tarafında marketteki yerini almış durumda. Evet arkadaşlar, bu haberle beraber mobilitenin bu haftada sonuna gelmiş olduk. Yorum, eleştiri ve görüşlerinizi her zamanki gibi bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.